Patent severler, herkese merhaba. Bugün yeni Patent Efekt Podcast bölümümüzü birazdan yayınlayacağız. Patra Tercüme'den Öznur Yüncü ile birlikte çektiğimiz bu yeni bölümümüzü birazdan dinleyeceksiniz. Ama öncesinde geçen haftaki podcast bölümümüzden de hatırladığınız üzere haftanın patent raporu gelişmelerini hem de dünya genelinde patent ekosisteminde olan önemli gelişmeleri sizlerle podcast bölümü öncesinde paylaşıyorum. Geçen hafta neler oldu ona bir bakalım. Tabii ki de uzun zamandır beklediğimiz Avrupa Patent Ofisi'nin yeni Patent Index raporu, yani Patent Index 2023 yayınlandı. Buna dair de bir LinkedIn postu da çıktım. Genel hatlarıyla özetlediğim bir LinkedIn postunu açıklamalar kısmında da bulabilirsiniz ama şöyle bir özetine bakalım. Bu rapor neler diyor? Oldukça da kullanıcı dostu bir arayüzle, bir dashboardla yayınladı. Avrupa Patent Ofisi yeniledi bu dashboardunu. Geçen seneye göre Avrupa patent başvurularında %2,9'luk bir artış olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ve bu süreçte de Çin ve Kore'nin liderliğini net bir şekilde yine bu senede görebiliyoruz. Avrupa kıtasından yapılan, Avrupa ülkelerinden yapılan Avrupa patent başvurularında da yine 1,8 oranında bir artış olduğunu görüyoruz. Avrupa'yı da artış bakımından, patent başvuru sayısındaki artış bakımından Finlandiya'nın, Hollanda'nın, İspanya ve İngiltere'nin, İtalya'da dahil olmak üzere bu ülkelerin domine ettiğini görebiliyoruz. Domine ettiği derken patent sayısı anlamında değil, patent başvurusundaki artış sayısı bakımından. Genel itibariyle 2023'te yapılan Avrupa patent başvurularında yine geçtiğimiz senelerde olduğu gibi yaklaşık %70'lik bir oran büyük şirketlerin yaptığı patent başvuruları, %23 KOBİ'ler ve bireysel buluşçular, %8 de üniversitelerden ve araştırma merkezlerinden gelmiş. Daha önceki senelerde hatırladığım kadarıyla üniversitelerin payı burada %10'lara kadar çıktığı dönemler olmuştu. %8 o yüzden bana açıkçası biraz düşük geldi geçen senelere göre. Patent başvurularının yapıldığı alanlar bakımından dijital teknolojiler, batarya ve yapay zeka ile ilgili alanlarda önemli artışlar var. Yine tescil edilen Avrupa patent sayısı da bir önceki seneye göre artış gösterdi ve bir 104.600 civarında bir tescil edilmiş, belge almış Avrupa patenti gözüküyor. Dijital teknolojilerde dediğim gibi patent başvuru sayısı yine domine edilen alanlar arasında geliyor. Biyoteknolojide özellikle %6 civarında bir artış olduğunu görüyoruz. Ve yine Avrupa Patent Ofisi'nin paylaştığı verilere göre kadın buluşçuların oranı bir önceki seneye göre %23 oranında artış göstermiş ve Huawei'nin, Samsung'un ve LG'nin 2023'teki Avrupa patent başvurusu liderliğinde ilk 3 sırada yer aldığını görüyoruz. Ama Avrupa'dan yapılan patent başvuruları itibariyle baktığımızda da Avrupa kıtasından Philips, BASF, Siemens ve Ericsson bu alandaki liderliklerini sürdürüyorlar. Yine tüm detayları açıklamalar kısmındaki Patent Index 2023 linkinden de bulabilirsiniz arkadaşlar. Geçen hafta tabii patent raporu sayımızda 202. bölümü yayınlamışız. Biliyorsunuz 9.000'den fazla üyesi olan patent raporu her hafta pazartesi günü üyelerimizin e-posta adreslerine gidiyor. Bu bölümde neler paylaştık üyelerimizle birlikte? Tabii ki de öncelikle yine keyifli bir podcast bölümü yayınladık. İhtiyar tedbir kararlarında Türkiye'de bir ilk başlığında keyifli bir bölüm, bilgi dolu bir bölüm yayınladık. Bu bölümde Gün Partners'ın sponsorluğunda çektiğimiz bu bölümde Aysel Hanım ve Zeynep Hanım'la birlikte ilaç formülasyon patent sahibinin orijinal ilacının fiyatının düşüşünün önlenmesiyle ilgili verdiği bir mücadeleyi konuştuk. Çok keyifli bir bölüm oldu. Onu da yine açıklamalar kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. 25 Nisan'da biliyorsunuz Türkiye'nin patent raporu 2023'ü yayınlayacağız. 5. kez yayınlayacağız. TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Hasan Mandal'ın açılış konuşmasında yer alacağı lansman etkinliğinde raporumuzu açıklayacağız. 100 sayfalık raporu hazırlamak için tüm arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Analizlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Bunun da ön bilgisini tekrar paylaşmış olalım. Uzay teknolojileri Türkiye'nin patent liderlerini paylaştık. Bu alanda çok fazla patentimiz yok. Maalesef Türkiye'den çıkan 300 tane yerli patent başvurusu var. Ama Turkcell, TUSAŞ yani Türk Uzay Sanayi ve Vestel'in bu uzay teknolojilerindeki patent liderliğinde ilk 3 sırada olduğunu görüyoruz. Güzel bir haber paylaştık. Türk Patent bu haberi paylaştı tabii ki de. Türk Patent yurt içindeki fuarlarda, bazı fuarlarda buluşlarınızı sergileyebilecek. Bu anlamda açıkladığı fuarlarda kurulacak olan stand alanlarında ücretsiz olarak bu buluş sahiplerine yer tahsis edilecek ve bireysel buluşçulara da işte tasarımcılara da yine bu fuar süresince konaklama imkanı sunacak. Bence önemli bir detay, önemli bir program. Listeden yine açıklama kısmındaki linkten ilgili fuarların ve ilgili haberin detaylarına göz atabilirsiniz arkadaşlar. Son haber olarak da neyi paylaştık? Otomotivde yapay zeka patent liderlerini paylaştık. Yine Turkcell burada da ilk 3 sırada yer alıyor. 2. sırada Mercedes-Benz Türk ve 3. sırada da Havelsan yer alıyor. Etkinlikler bakımından neyi paylaştık? Biliyorsunuz 26 Mart günü, Salı günü Türkiye saatiyle saat 14'te 2023 yılının top 10 patent vakasını konuşacağız. Gün Partners, Deriş ve Ankara Patent'ten çok değerli 3 konuşmacımızla birlikte 2023 yılına damga vuran uzmanlarımızın bakış açısıyla onlar için önemli olarak gördükleri Top 10 patent konusunu birlikte değerlendireceğiz. Geçen sene de bu bölümü yayınlamıştık. Çok keyifliydi, çok izlendi. Yine bu sene de 26 Mart Salı günü bu bölümü canlı olarak YouTube'dan dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Yine tabii ki de haftanın patent raporunda global patent haberlerini paylaştık. Burada yine Nokia, biliyorsunuz daha önceki bölümde de bahsetmiştim, patent lisanslama anlamında show yapıyor Nokia. Bu sefer 5 tane standart esas patenti için Verifone şirketine patent ihlal davası açtı. Bu önemli haberlerden bir tanesiydi. Diğeri de uzun zamandır devam eden Microsoft ile Caltech Üniversitesi arasındaki Wi-Fi patentleri konusundaki dava anlaşmayla sonuçlandı ve iki taraf, yani Microsoft ve Caltech, bu Wi-Fi patentleri için bir anlaşmaya vardı. Haftanın patenti de bu sefer TOG'dan geldi. Batarya şarj sistemi ile ilgili yaptığı bir PCT başvurusunu bu haftanın patenti olarak duyurduk üyelerimizle birlikte. Bir PCT başvurusu araştırma raporu da yayınlanmış. Bir tane X görüyoruz. Çok büyük ihtimal bir itirazla, karşı görüşle birlikte, belki bir istem daralmasıyla çözülebilecek, tescile giden yolu açık gibi gözüküyor. TOG'u da tebrik edelim bu patentinden dolayı. Tabii ki de iş ilanlarını vesaire diğer detayları da haftanın patent raporunda bulabilirsiniz arkadaşlar. Lafı daha fazla uzatmayalım. Patent Efekt Podcast'in yeni bölümünü, şimdi Patra Tercüme'nin sponsorunda çektiğimiz bu bölümü dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben Mustafa Çakır. Patent Efekt Podcast başlıyor. Patent Efekt Podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Yine bulutlu, gri bir soğuk Berlin gününden podcast'imizi çekiyoruz ve bugünkü konuğum da bana İstanbul'dan bağlanıyor yayınımıza. Söyleme sahiptir arkadaşlar, 5 günlük bir İtalya gezisinden sonra tekrar full time çalışmaya devam. Bugün yeni podcast çekimlerimizle 5 günlük ara sonrasında tam gaz ileri devam ediyoruz yayınlarımıza ve çalışmalarımıza. Bugün yine keyifli bir sohbet yapacağız. Yine patent özelinde tabii ki de. Ama patentin farklı bir alanında bu sefer sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Bugün Patra Tercüme'den Özgür Hanım'la birlikte, Özgür Yüncü ile birlikte bugün yapay zeka ve makine çevresi üzerine konuşacağız. Ve bu konuyu olabildiğince derinlerine inerek sizlerle, sizlere daha farklı bakış açıları kazandırabilmenin yollarını arayacağız. Özgür Hanım, biliyorsunuz Patra Tercüme'nin kurucu ortaklarından bir tanesi. Biraz sonra tabii onu da sahneye davet edeceğim ama Patra Tercüme, hatırlarsınız, Türkiye Patent Raporu, Türkiye'nin Patent Raporu 2022'nin partner sponsorları arasında yer alıyordu. Bugün keyifli bir sohbeti kendisiyle gerçekleştireceğiz. Daha fazla ben laf ebiliği yapmayayım. Özgür Hanım'a bir merhaba diyelim. Nasılsınız Özgür Hanım, hoş geldiniz.
Estağfurullah, merhabalar, iyiyim. Siz nasılsınız?
Her şey yolunda, çok güzel. Güneşli bir Floransa ve Venedik seyahatinden sonra yine sıfırlar, 5 dereceler arası gidip gelen bir havanın içerisindeyim. Bir süre sonra işte Nisan gibi tekrar bir Türkiye seyahati yapmayı dört gözle bekliyorum diyelim. Sizde ne var ne yok, her şey yolunda mı İstanbul'da?
İnşallah sizleri bekliyoruz. Vallahi İstanbul'da şu an hava çok güzel, güneş açtı akşam olmasına rağmen. Biz İstanbul'da mutluyuz. Sizleri de bekleriz ne zaman gelmek isterseniz.
İnşallah, inşallah. Nisan gibi geleceğim. Bir aksilik olmazsa diyelim.
Görüşmek üzere diyelim o zaman inşallah.
Evet, evet, evet. Şimdi bugünkü yeni bölümümüzde, Patent Efekt Podcast'in yeni bölümünde yapay zeka ve makine çevresini konuşacağız. Daha önce Tabii ki de dinleyicilerimiz eğer ki bu bölümü ilk defa dinliyorlarsa açıklamalar bölümünden daha önce Özgün Hanım'la çektiğimiz diğer bölümü, bir önceki bölümü de patent çevirisinin 5M 1 kağısı üzerinde konuştuğumuz bölümü de dinlemeleri için açıklamalar kısmında linki de bırakıyorum. Önce onu dinlemenizi tavsiye ederim. Özgün Hanım'la o zaman da keyifli bir sohbet gerçekleştirmiştik. Bugün biraz daha tabii dünya yapay zekanın hızlı yükselişiyle çalkalana dursun. Biz de yapay zeka acaba hangilerimizi önce işinden edecek ya da ekmeğimizle mi oynuyorsun sevgili yapay zeka muhabbetlerinin ötesinde. Bugün biraz daha erken aşamada etkilediği ve dönüşümün gerçekleşmeye başladığı ve belki de başlama kelimesinden de öte ileri seviyede uygulamalarını gördüğümüz, use case'lerini gördüğümüz çeviri konusuna konuşacağız. Özellikle de patent çevirisi konusunda yapay zekanın etkilerini konuşmamız lazım ama tabii ki de bugün Özgün Hanım, yani niye biz bu konuyu gündeme getiriyoruz? Niye bu yapay zeka ve makine çevirisi özelinde bugün sohbet etme ihtiyacı hissettik? Belki biraz daha makro seviyede dinleyicilerimize o açıdan bir bilgi vermek lazım ama girmeden önce Öznur Yüncü kimdir? Neler yapar? Batra Tercüme ne zaman kurulmuştur? Ne işlerle uğraşır? Şöyle bir kısa bir girizgah yapalım, sonra sohbetimize başlayalım.
Tabii, kısa bir tanıtayım kendimi. Okan Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümünden mezun oldum. Üniversitede de son yılımda patent çevirisi dersi almıştım. O zaman da işte bu alana ilgim olduğunu fark ettim diyebilirim. 2010 yılında dış patent şirketinde patent tercümanı olarak işe başladım. İşte orada çeviri, kontrol, proje yöneticiliği hepsinde işlerini yapabiliyordum. Yetişemediğimiz zamanlarda da başka çevirmenlerden yardım alıyordum. Ancak burada biz ciddi sıkıntılar olduğunu fark ettik. Hem kalite açısından hem de patentler biliyorsunuz süreli evraklar. Sürelerin yetişmesi konusunda sıkıntılar yaşıyorduk. Sektörde bir eksiklik olduğunu fark ettik patent tercümanı anlamında. 2012 yılında da Patra Tercüme'yi kurduk. Şu anda Patra Tercüme'de yönetici ortak olarak çalışıyorum. Yönetimsel işlerin yanı sıra da çeviri yapıyorum, kontrol yapıyorum. Ama vaktimin çoğunu ne alıyor derseniz şu aşamada, yani bizim günde ofiste belki 10-20 tane patent çevirisi çıkıyor ofisimizde. Tabii hepsinde böyle bulmakta zorlandığımız terimler, henüz Türkçe'de karşılığı olmayan kelimeler olabiliyor. Ben daha çok bunların araştırma gazeteciliğini yapıyorum diyebilirim. Bir yandan da işte bugünün konusu olan bu sektörel gelişmeleri takip edip yeni teknolojileri yakından işte izlemeye çalışıyorum diyebilirim.
Harika, harika. Patra Tercüme'de kaç kişi var şu anda?
Şu anda 25 kişiyiz ofis içinde. Bunlara tercümanlar, redaktörler, evet ve proje yöneticileri dahil. Yani kalabalık bir ekibiz aslında.
Güzel, keyifli, keyifli. Şimdi size bu soruyu yöneltmeden önceki ilk cümlemi, yani daha doğrusu son cümlemi tekrar ediyorum. Bugün bu konuyu niye konuşuyoruz? Bugün 2024'ün ilk bölümlerinden bir tanesi de yapay zeka, daha doğrusu patent ekosisteminde yeni teknolojik gelişmeler üzerine bir podcast çekmiştik ve ağırlıklı olarak yapay zekayı konuştuk. Kasım ayında burada IP Service World konferansı oldu Münih'te. Oraya katılma şansım olmuştu. Yapay zekayı artık entegre etmeyen hiçbir şirket neredeyse kalmamıştı. Ve bunların içerisinde de standı olan birkaç tane makine çevirisi, daha doğrusu patent çevirisine odaklanmış ve yapay zekayı entegre eden şirketler bunu bağırarak bu reklamını yapıyorlardı. Dolayısıyla yapay zekanın bu hızlı yükselişi, baş döndürücü yükselişi artık bir hype olmaktan çıktı, bir realite. Bütün endüstrileri etkiliyor. Bu etkilenecek endüstrilerden bir tanesi de patent işi dahiliyle. Ve burada legal anlamda da bağlayıcılığı olan ve çok çok çok dikkatli bir şekilde yapılması gereken patent tercümesi işi var. Ne oldu da biz bugün yapay zeka temelli patent çevirisini konuşuyoruz? Makine çevirisiyle olan farklarını konuşacağız. Neden bu konuyu seçtik Özgün Hanım?
Bu konuyu konuşuyoruz çünkü yapay zeka sizin de söylediğiniz gibi hayatımızda birçok alana yayılmış durumda şu anda. Herkesin gündelik hayatını etkilediği gibi mesleki hayatını da etkilemeye başladı. Buna ben de dahilim, herkes böyle dikkat ediyorum. Arasında şöyle konuşuyor işte, mesleğimden olacak mıyım, yapay zeka benim işimi alacak mı, acaba işsiz mi kalacağım gibi korkular var. Ve özellikle de bunun her alana yansımış olması endişe verici belki de. Hem endişe verici, aslında çok olumsuz da konuşmamak lazım. Hem de heyecan verici. Yani tıp alanında da, finans alanında da, işte hukuk alanında da, ticaret alanında, eğitim, sanayi, birçok alanda şu an hayatımıza entegre olmuş durumda. Dolayısıyla da hani yakından takip edip bunları konuşmaya, mesleki hayatımıza entegre etmeye mecburuz ve takip etmek de zorundayız diye düşünüyorum. Yani her geçen gün şu anda yapay zekanın getirdiklerine şahit oluyoruz. Hatta belki yakın zamanda görmüşsünüzdür. Benim çok ilgimi çekmişti. Bir videoda bir tane adam konuşuyor. Aynı anda yani Türkçe vurgularına dahi böyle dikkat ederek adam Türkçe konuşuyor ama işte bir şeye basıyor Çince oluyor, bir şeye basıyor Almanca oluyor. Böyle çok ürkütücü ama işte çok heyecan verici, çok güzel bir gelişme. İşte bunlar ister istemez insanları ilgisini çekiyor gerçekten ve konuşmaya yöneltiyor hepimizi.
Evet, yani tabii ki de bunların hepsi böyle teaserlarını falan görüyoruz ama hepsi ürünleşti aslında bunların. İnsanlar video çekiyor. Mesela şu anda bizim çektiğimiz, biz birbirimizi video olarak görüyoruz arkadaşlar bu arada ama sadece ses podcast olduğu için ses kaydı alıyoruz. Biz şu anda Türkçe konuşuyoruz. Aslında geldiğimiz noktada bize yani sunulan piyasadaki araçlar anlık olarak bizim dudak hareketlerimizi dahil olmak üzere edit ederek bizi bu şu anda mesela bunu İspanyolca olarak yayınlamamıza el veriyor. Buna izin veriyor. Yani yapay zeka o derece gelişmiş durumda artık dudak hareketlerimizi bile çevirdiği dilin dudak hareketlerine şey yapabiliyor, değiştirebiliyor.
Evet, üstelik bir de çok pardon lafınızı kestim. Bir de bunu şöyle yapabiliyor. Yani senin sesinle ve senin vurgununla sana ait bir şey. Bu çok özel bence.
Evet. Zaten İşi normal makine çevirisinden şey yapan, ayıran şey onu zaten senin daha önceki ses kayıtların, daha önceki o tonlamaların, o mimik hareketlerin vesaire, o duraksamaların bunların hepsini öğreniyor. O öğrendikleriyle birlikte artık o anlık olarak senin verdiğin reaksiyonları, işte konuşmalarını, o dilin de şeylerini, tonlarını uydurarak muhteşem bir çeviri yapabilecek duruma geldi. Bu tabii günlük hayatımızı etkileyen bir durum. Ama yapay zeka durmuyor. Dün mesela bu Claude diye bir yapay zeka modeli var. Yeni yayınladığı modeli işte ChatGPT'nin işte Gemini'nin çok çok üstünde performans gösterdiğini iddia ettiler falan bilmem ne. Yani bu genel yapay zekaya gidiş yolunda herhalde bir 3-4 seneye o tarafa doğru ulaşacağız. Daha birçok yüz kez çıkacak ama bugünkü konumuzu çok böyle dağıtmaya gerek yok. Burada biz patent çevirisini konuşacağız. Peki Özür Hanım, niye biz patent çevirisinde yapay zekayı konuşuyoruz? Hadi yapay zekayı birçok use case'de konuşuyoruz. Çevirinin tüm alanlarında konuşuyoruz. Ama patent çevirisi kendi alanında farklı bir niş. Öncelikle bence patent çevirisi niye bu kadar önemli? Ve mevcutta bu iş nasıl yapılıyor? Hem insan eliyle hem makine eliyle. Sonra da yapay zekanın bu dönüşümdeki rolünü konuşalım bence.
Tamam, tabii ki. Ben isterseniz yine önden biraz patent çevirisinden bahsedeyim kısa. Tabii ki her çeviride önemli olduğu gibi patent çevirisinde de önemli olan hedef kitleye doğru şekilde bilgileri ulaştırmak. Ama patent çevirisinde şöyle bir fark var. Buluşçunun kapsamını aşamıyorsunuz hiçbir şekilde. Ya da işte eksik ya da yanlış bir bilgi veremiyorsunuz. Burada birebir çeviri yapma gerekliliği var. Yani tek ve uzun bir cümleyse bunu bölerek ya da işte bu çok uzun bir cümle oldu. Ben ufak bir özet çıkarayım. Karşı taraf daha iyi anlasın, daha net anlasın diyebileceğimiz bir yapı yok ortada. Gerçekten çok birebir olması gerekiyor. Bazen bir ve veya'nın değişimi ya da işte bir cümleyi yapar diye bitirmek ya da yapabilir diye bitirmek arasındaki farklar bile patentin kapsamını etkileyebiliyor. Biliyorsunuz hukuki nitelik taşıyan metinler bunlar. Ve sonuç olarak belki de patentin iptal olma riskiyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Burada önemli olan gerçekten hani net bir şekilde kapsamı karşı tarafa verebilmek. Bir önceki konuşmamızda aslında bir iki örnek vermiştim ben. İki tane, biri İspanyolca, biri Finceydi. Terimsel farklardan dolayı iptal olan patentlerden bahsetmiştik. Yani biliyorsunuz işte patentlerde ciddi Ar-Ge çalışmaları yapılıyor, ciddi yatırımlar yapılıyor. Bu nedenle şimdi bir ufak terim hatası yüzünden, bir çeviri hatası yüzünden tabii ki firmalar asla o ülkedeki haklarını kaybetmek istemiyorlar. Bu nedenle hukuki nitelikte taşıdığı için bu açıdan da önemli. Dolayısıyla da şu aşamada hala da insan faktörünün çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Aslında hem şu anda insan çevirisi var, hem şu anda siz mevcuttaki patent çevirilerini yaparken mevcutta kullanılan makine çevirilerinden yararlanıyorsunuz. Ne bunlar? İşte normal Google Translate'i günlük normal terimler için kullanıyoruz. İşte Almanya'dan çıkan ve şu anda unicorn olan 1 milyar dolar değerlemeye ulaşmış DeepL var. DeepL'ın çok üstün yetenekleri var mesela. Ben günlük hayatımda artık Google Translate kullanmıyorum. DeepL kullanıyorum. Bunun gibi şeyleri zaten siz kendi işinizde olmasa bile diğer çevirilerde bile kullanabilirsiniz. Ama bu bir yerde yeterli gelmiyor anladığım kadarıyla patent çevirisi özelinde. Şimdi bu noktada peki normal makine çevirisi de nerede problem çıkıyor da biz yapay zeka destekli çevirilere doğru gidişi konuşuyoruz?
Tabii aslında şöyle işleyiş olarak biraz bahsedeyim. Önce nasıl geliyor metinler ve neler yapıyoruz? Yapay zeka dışında çeviriye yardımcı olan CAT Tools dediğimiz bazı programlar var. Nedir bunlar? İşte Trados, MemoQ, WordFast gibi. Buraya öncelikle metni yüklüyoruz. Ve sonrasında yapay zekanın da entegre edildiği, makine çevirisinde entegre edildiği sistemler var. Belki de tek bir tuşla bütün segmentlerin karşılığını getiriyor size çeviri olarak. Ama tabii ki bu çeviriler %100 kullanılabilir halde değil. Yani direkt müşteriye iletebileceğiniz formatta değil. Ne yapıyoruz? Tercüman burada tabii ki şöyle bir faydası var bize. Typing'le vakit kaybetmiyor. Yani typing de aslında önemli vakit gerektiren bir şey. Bazı kısa cümlelerde hatta onaylayıp geçtiğimiz de olabiliyor. Güzel çevirileri var. Ama özellikle patent gibi teknik ve uzun cümlelerin, karmaşık cümlelerin olduğu metinlerde makine çevirisi hala daha ne yazık ki eksik ve yetersiz kalıyor. Hatta çok uzun cümlelerde ciddi saçmaladığı yerler olabiliyor. Burada mesela artık editing bile kurtarmadığında komple silip baştan çeviri yapmamız gerekebiliyor. Yani bu henüz şu anda Türkçe aslında, Türkçe dilinden bahsediyorum. Çünkü İngilizce, Almanca, Fransızca gibi ailelerde daha yakın, daha güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Ama Türkçe'de hala daha bir yol kat etmemiz gerektiğini farkındayım. Özellikle de sizin de dediğiniz gibi biz şu anda hem Google Translate hem de DeepL gibi programlar yani kullanıyoruz. Ama bunlar aynı zamanda makine çevirisi olarak geçmiyorlar. Yapay zeka ile entegre edilmiş. Yani aslında öğrenen programlar. Kendini geliştiriyor. Burada da şu önemli. Kullandıkça, kullanıcılar oraya çeviri girip, karşılık girip onayladıkça bu yapay zeka daha da öğreniyor ve hangi bağlamda, hangi cümleyi nasıl çevirmesi gerektiğini, hangi terime nasıl bir karşılık vermesi gerektiğini zaman içerisinde gelişerek öğreniyor. Bu bir öğrenme sistemi. Ama makine çevirisi dediğimiz şeyde öğrenme yok. Birebir çevirme var. Ama şu anda dediğim gibi ikisini ayrı kulvarlarda konuşmuyoruz. Çünkü birbirlerine entegre olmuş durumdalar. Mutlaka zaten kendilerini güncelliyor bu uygulamalar.
Aynen öyle. Makine çevirisi artık makine öğrenmesine dönüştü. Bugün günlük hayatta kullandığımız dediğiniz gibi yani Google Translate'de yapay zeka temelli öğrenme modelini uyguluyor. DeepL zaten öyle çıktı. Ama tabii patent özelinde yani patent dilinin o terminolojinin dilden dile yani farklı dillere çevrilmesi konusunda özellikle eğitilmiş tool'lar da var. Ki zaten sizin gibi profesyonel bu işi yapanlar o tool'lardan destek alıyorlar haliyle. Yani bir Google Translate çevirisine mi güveneceksin yoksa sadece ve sadece patent özelinde çevirilerin öğretildiği, train edildiği modelleri kullanan araçlara mı güveneceksin? Aslında gidişat oraya doğru gidiyor. Benim IP Service World'da da gördüğüm adını mesela hiç duymadım ama sadece ve sadece patent çevirisini yapay zeka destekli bir şekilde %100 olmasa bile daha accurate, daha tutarlı bir şekilde çeviren araçlar olduğunu görüyoruz. Bunların sayıları daha da artacak diye düşünüyorum gidişatta.
Yani mutlaka gün geçtikçe artacaktır. Ama yine söylüyorum, burada önemli olan aslında kullanıcının ne kadar veri girdiğiyle alakalı bir durum bence. Yani öğrenme sistemine dayalı olduğu için hepsi kullanıldıkça gelişecektir. Mesela şu anda ChatGPT'nin Patent Translator Pro'su var, kullanılıyor. Yani hatta bazı müşterilerimiz bize şey diyor, biz artık tercüme ofislerine göndermiyoruz. Direkt ChatGPT üzerinden hallediyoruz bu işleri. İşte vekillerimiz bakıyor, editliyorlar gibi sistemler. Ama ben mesela bugün daha birkaç örnek hani sizinle konuşmadan önce bakayım dedim. Yani Türkçe aşamasında böyle çok basic mesela hani istemlere istem demiyor hala. Bu bana tuhaf geliyor. Yani hala iddia kısmında nasıl ne zaman gelişecek? Belki yarın olur, belki hani 10 sene sonra olur. Bunu kestiremiyorum ama sanki Türkçe aşamasında bir yol kat etmesi gerekiyor gibi geliyor bana.
Ama her türlü bunu IP Service World'daki ben workshoplara girdiğimde oradaki uzmanlar da çok fazla dile getirdiler. Disclaimer olarak işte Dan Nemeyer mesela workshop'ına girdim aynı şeyleri söyledi. Diğer işte sadece makine çevresi üzerine yapay zeka destekli tool geliştiren şirketin yetkilileri de aynı şekilde söyledi. Biraz önce söylediğiniz noktaya dem vuruyorlar. Bunu siz ChatGPT'de yaptınız, bilmem nerede yaptınız. Bunun sonucunun çıktısını mutlaka ve mutlaka legal anlamda bu konuda uzman bir human intelligence tarafından review edilmesi, gözden geçirilmesi ve son noktayı onun koyması gerekiyor. Çünkü burada halüsinasyonlar var, saçmalamalar var. İşte iddia demesini belki öğretirsin. Yani belki değil, çok kolay öğretirsin. Onda bir sıkıntı yok ama o bağlamlar, o geçişler, o anlam bütünlüğünün ortadan kaybolmadan o çevirinin yapılması konusunda çıktının gerçekten o konuda uzman bir patent çevirisinde uzman bir kişi tarafından en son bir son final noktayı koyması lazım. O yüzden şunu diyebilir miyiz? En azından şu aşamada en azından patent çevirisi uzmanlarının ya da patent uzmanlarının işini şu anda elinden alamayacak AI.
Evet, kesinlikle diyebiliriz. Yani şu aşamada, ama onu da yine söyleyeyim. Çünkü bir önceki konuşmamızda yine bahsetmiştik. Belki hani dinleyenler hatırlayacaklardır. Biz de böyle yıllardır makine çevirilerini değerlendirmemiz için, puanlamamız için teklifler geliyordu. Biz şimdi önce böyle şey, 1'den 6'ya kadar değerlendirmemiz gerekiyor cümleleri, çevirilerini, patent alanındaydı bunlar. Şimdi biz böyle 1 ile başladık, 2, 3 gidiyordu, 4 güzel olmaya başladı. 5 derken şimdi 6 human translation, artık yani böyle 6'ya gerçekten çok az kaldı. Hani burada şu olabilir belki de, patent tercümesi işi ya da tercüme işi komple bitmeyebilir. Hani bir meslek olarak yeryüzünden silinmeyebilir ama sayımız gitgide azalabilir. Yani şimdi bir patenti çok daha hızlı kontrol edebilirsiniz. Teknisyeninize yazmadığınız için vakitten kazanacaksınız. Yani bir ofiste belki 20 tane tercüman çalıştırmak yerine zamanla 17, 15, 12 diye yani azalacak bir süreç olabilir. Hani komple dünyadan silineceğimizi henüz düşünmüyorum. Ama gitgide sayımız azalıyor. Mesela şöyle örnek vereyim. Hani bu üzücü bir şey aslında şu an. Kendi mesleğim adına böyle konuşmam ama bazı gerçekler de var tabii ki. Bazı yakınlarımız, anneleri falan beni arıyorlar. İşte benim çocuğum şu anda üniversite sınavına girdi. Ve mütercim tercümanlık yazmak istiyor. Siz de mütercim tercüman mısınız? Önerir misiniz? Yani böyle gönül rahatlığıyla tabii ki çok güzel bir meslek. Haydi onlara başarılar diliyorum hayatında gibi telkinler veremiyorum ne yazık ki. Diyorum ki bakın böyle böyle durumlar var. Yapay zeka gelişiyor. Makine çevirisi ilerliyor. Belki bugün bizim mesleğimizi elimizden almayacak ama 5 sene sonrası için hiç kimse böyle bir şeyin ya da 3 sene sonrası için hiç kimse böyle bir şeyin garantisini veremez. İyisin mi başka seçenekleri de olsun çocuğunuzun gibi. Önerilerde bulunuyorum. Yani henüz belki şu anda bizim işte bizim gibi yıllarını vermiştim artık ben de çünkü 15 senedir bu mesleği yapıyorum. Bizim için biraz daha vakit var emekli olana kadar belki ama hani yeni başlayacaklar için böyle ikinci, üçüncü alternatifleri bulunsun derim.
Valla bu sadece patent çevirisi işi veya normal çeviri işi de değil, tüm meslekler için geçerli. Bugün ben mesela kod bilmeden ChatGPT'ye kod yazdırıp bir frontend aracında onu run edebiliyorum. Bu demek değildir ki yazılımcılara ihtiyaç yok. Şimdi geçen hafta en çok konuşulan konulardan bir tanesi şeydi işte Nvidia'nın CEO'su. İşte Nvidia'da son zamanlarda biliyorsunuz bir yapay zeka çiplerini üreten şirket olduğu için yani şu anda dünyanın en değerli dördüncü şirketi konumuna geldi. CEO diyor ki çocuklarınıza yazılım öğretmeyin diyor mesela, tamam mı? Ama bir yandan da Nvidia'nın iş ilanına bakıyorsun yüzlerce yazılımcı arıyor. Şimdi o onu sonrası için söylüyor yani şu anda değil. Sonrası için dediğiniz gibi sayı azalabilir. Çünkü bunu review edecek, onu gerçekten tutarlı bir şekilde uygulanabilir hale getirebilecek olan yine belli bir seneye kadar insan olacak. Ta ki genel yapay zekaya ulaşana kadar. Ama buradaki en büyük acı sizin için yani pain point zaten şey değil mi yani çeviri işinde. Adam saat maliyeti, adam gün maliyeti. Dolayısıyla bu bizim için cost. Bu cost'u ne kadar azaltabilirsek ve bu kostu azaltırken de kaliteden ne kadar az ödün verirsek o bizim için mantıklı bir ekonomik karar olur. Sonuç olarak hep ekonomik kararlar veriyoruz sonuç olarak. Dolayısıyla bunu da bu şekilde düşünmek lazım. 20 kişi çalışacağını, evet dediğiniz gibi belki 10 kişi çalışacak, 15 kişi çalışacak ama yine aynı tutarlı sonuçlar verebiliyorsak ben o işi yapan şirket olarak karlılığa bakarım. Dolayısıyla ben bir endüstri mühendisi şey olarak. Dolayısıyla ben karlılığa bakıyorum o noktada. O zaman verimli. O zaman işimi görecek. Yapacak bir şey yok.
Yani %100 verimli. Buna yani hiç kimse karşı çıkamaz bence. Ya ilk başta karşı çıkanlardan biri bendim. Daha işte makine çevirisi olmadan Trados kullanmaya geçtiğimde bile ilk seferinde. Yok ya ben Word'de tıkır tıkır daha rahat yazıyorum gibi böyle bazı dirençler geliştirmiştim aslında. Ama sonra şunu görüyorsunuz. Silinir gidersin piyasadan. Yani mutlaka yeni teknolojiye adapte olmak zorundasın. Bu Trados oldu. Yarın işte makine çevirisi oldu. Bir sonraki gün yapay zeka destekliler çıkacak. Sonra bakalım daha neler çıkacak yani. Burada da belki sınırlı kalmayacak bunlarla. Ama dediğiniz gibi bütün şirketlerde yani bu sadece çeviri alanında da değil ama birebir zaman ve para tasarrufu sağlıyor. Bu çok net.
Aynen öyle. Sonuç olarak biz girişimcilere de bir ürünlerini bize tanıttıkları zaman soruyoruz. Diyoruz ki değer önerin nedir? Şimdi değer önerisinde temelde işte zamandan tasarruf edeceksin, paradan tasarruf edeceksin, enerjiden tasarruf edeceksin veya seni daha statünü yükseltecek. Bunlar hepsi somut değer önerisidir. Dolayısıyla bu yapay zeka araçları da bizim bu yaptığımız işlerde bu anlamda bize değer katacaklar. O anlamda şimdi mesela yapay zeka temelli patent drafting tool'larının sayısı giderek artıyor. İşte mesela ben onu özel olarak listesini tutuyorum. 23 tane oldu bende. 23 tane şu anda piyasada AI based patent claim drafting tool'u var. Aynı şekilde yapay şeyde de takip ediyorum. Makine çevirisi, patent çevirisinde de bu araçların sayısı giderek artıyor ama özelleşerek gidiyor. Özelleşerek gidiyor. Yakında şuna doğru evrilebilecek belki de. İşte atıyorum işte kimyasal formüller, işte ilaç formülasyonu ile ilgili patentlerde işte number one patent çevirisi budur. Aracı budur. Siz onu kullanıyor musunuz diye soracaklar. Bilinçli tüketici de geldiği zaman ya Özgür Hanım bununla mı yapıyorsunuz? Şununla mı yapıyorsunuz? Bu bilinç arttıkça da aslında son kullanıcıya gelen sonuç daha değerli olmuş olacak. Ben bunu biraz şeye benzetiyorum. Ya siz dediniz yani orta vadede ve uzun vadede bu nereye doğru evrilecek bilmiyoruz falan vesaire diye. Sonuçta bu araçları kullananlar çok daha iyi çıktılar. Daha az maliyetli, daha iyi çıktılar verecekler. Şimdi mesela bugün bir seyahat yapmaya kalktığınız zaman nereden alıyorsunuz uçak biletinizi?
Hani ortak hepsini çıkarabileceği, dökebileceği bir sistemden alıyorum.
Aynen öyle. Hiç gidiyor musunuz travel agency'de dükkana kapısını çalıp ya ben işte Antalya'ya gideceğim bana bir ucuz bilet diye.
Yok, hayır.
Biz bir belli bir şeyin üzerindeyiz yani. O anlamda o işi yapabilmenin belli bir standardın üzerinde seçeneklere hakimsin. Ama hakim olmayanlar hala o kapıyı çalıyor. Var yani hala ondan hizmet alıyor adama. Onlar hala çalışıyor. Ekmek parası kazanıyorlar yani. Bu da böyle bir şey. AI based kullananlar başka bir çeptir, kullanmayanlar başka bir çeptir. Onun ikisinin arasındaki değer önerisi bence o giderek makas açılarak devam edecek.
Ama ben bunun bir mecburiyet olduğunu görüyorum aslında. Hani çok alternatife kalmadı gibi. Çünkü artık firmalar bize bu şekilde fiyat ver, bunu kullanırsan ne kadar olur gibi gidiyor. Yani sen eğer ona göre bir hayır ben bunu kullanmıyorum, böyle fiyat veremem dersen X firmaya gidecek. Yani ya burada artık hayatta kalacaksın ve o sisteme entegre olacaksın ya da dediğim gibi belki de silinip gideceksin piyasadan. Yani alternatif değil, gerçekten bir mecburiyet. Ayak uydurmak zorundayız, kullanmak zorundayız. Tabii ki işimize gelir gelmez. Şu aşamada benim işime çok geliyor. Dediğiniz gibi çok verimli. Birebir yazmaktansa, özellikle de şurada altını çizmek istiyorum. Hani genellikle İngilizceden Türkçe'ye çok metin çeviriyoruz ama Türkçeden İngilizce'ye, Türkçeden Almanca'ya, Türkçeden Fransızca'ya çeviri yaparken ne kadar olursa olsun şimdi ana dilimiz değil. Ana dilimiz olmadığı için orada bir typing yaparken Türkçe'ye göre aslında iki katı düşünüyorsun. Yani onun hakkında bir heceliyorsun. Ne bileyim bir aksan işareti bir şey varsa klavyeden onu kullanmaya çalışıyorsun. Yani bir tercüman olarak aslında bunlar da çok vakit kazandıran durumlar. Dolayısıyla gitgide mecburi bir şekilde ilerliyoruz bu alanda.
Ama hala Türkçe'ye çevirilerde yani Türkçeden başka bir dile, başka bir dilden Türkçe'ye konusunda doğal dil işleme hala eksik. O konuda herhalde en çok zorlanılan kısım. Orada belki bir game changer'a ihtiyaç var yani. Orada bizim mühendislerimiz artık beyinlerine kuvvet diyelim. Yeni bir doğal dil işleme, bir el elem
Evet.
yapabilirlerse.
Cümle yapısı olarak farklı olduğu için ve işte kullanımlarımız muhtemelen henüz onu AI sistemi çok algılayamıyor. Yani birebir çeviri vermek istediği için bu aradaki nüansları göremiyor muhtemelen. Bir de konuşmanın başında da söylediğim gibi aslında ne kadar veri girersen ona göre şekillendiği için bu sistem belki de şu anda diğer dillere göre Türkçe metin çok daha az giriliyordur. Belki patentler çok az kalıyordur diğer dillere göre. Bunun da bir etkisi olabilir diye düşünüyorum ben. Ama zaman içerisinde bu kullanıcı yani elindeki analiz edebileceği bu yapay zekanın veriler arttıkça daha iyi sonuçlar elde edebileceğiz diye düşünüyorum. Ama şu aşamada hala da hatalı, özellikle böyle uzun paragraflarda eksik, yani mesela baktığımızda anlaşılmıyor gibi ama arada komple bir cümleciğin olmadığı yerler var. Bu belki hani bir patenti incelerken, okurken, bir benzerlik araştırması yaparken çok önemli bir şey olmayabilir. Ama patenti gerçekten valide edecek konumdaysak burada hiçbir eksiğin, hiçbir hatanın kabul edilebilir olmadığını biliyoruz. Yani başında da bahsettim. Patent ihlali, işte patent davası, patentin komple iptal edilmesi bunlar ciddi paralara yol açıyorlar aslında yani. Hatta geçenlerde bir tane haber okudum. Onu da not almıştım, sizinle paylaşmak
Güzel
istiyorum.
olur.
Bir tane bebek maması üreticisi var. Talimat etiketlerini İngilizce'den İspanyolca'ya çeviriyorlar. Ama burada makine çevirisi kullanmışlar. FDA'ya göre de bu formül eğer bu çeviriye göre hazırlanırsa, yani Allah korusun ölümcül sonuçlar doğurabilir şeklinde bir açıklama yapıyor. Ve bu bebek maması markası da 4,5 milyon kutu bebek formülünü geri çağırıyor. Yaklaşık da 10 milyon dolar bir zarara uğruyor. Yani haber bu anlatılan çeviriyle. Bunu yalnızca yani böyle patent dünyası diye de bakmamak lazım. Bu ufacık bir ürün de olabilir ama işte bu ürünlerin geri toplatılması, Allah korusun işte bu ölümcül şeylere yol açıyor olması, sadece para pul da değil bu bahsettiğimiz şeyler, ciddi önemli. Ya da bu işte genelde Amazon kullanıyorsunuzdur belki. Burada komple makine çevirisi kullanılıyor. Şimdi ürünlere baktığınızda ne kadar alakasız işte ya da ürün isimlerinde, ürün açıklamalarında ne diyor, hiç ürünle alakası yok, neyden bahsediyor dediğimiz çok şeyle ben karşılaşıyorum. Ama baktığınızda Amazon bir dünya devi. Buradan alışveriş yapılıyor mu? Yapılıyor. Bana kalırsa burada şuna önem vermek lazım yani. Risk aldığın şey ne? Ben internetten bir ürün alacağım ya da ben bir patent inceleyeceğim, sadece okuyacağım ve buna göre benzerlik araştırması yapacağım. Buralarda riske edilebilir durumlar var belki. Ama işte bu bebek mamasından bahsediyoruz. Yani bu tarz şeyler için bu kadar ürünün geri toplatılması, bunlar ciddi rakamlar. Dolayısıyla burada bazı şeyleri riske etmememiz gerekiyor. İşte çevirinin önemi de herhalde bu tarz bağlayıcı yerlerde öne çıkıyor bence.
Çok doğru. Yani o zaman işte legal anlamda ne kadar bağlayıcılığı var, benim için ne kadar büyük bir risk oluşturuyor veya oluşturmuyor, ona göre uygun çözümler, ucuz çözümler kullanmalı mıyım, kullanmamalı mıyım kararını verebilirim. Bebek maması örneği gayet güzel bir örnek. Yani bu işin toplatılması ayrı bir şey, proses, marka değeri zedelendi ayrı bir proses. Dediğiniz gibi belki o örneklem içerisinde bir hasbelkader bir problem yaşasa ona da şey vurulacak, yani ona da sebebiyet vermiş olacak ya da neden olarak gösterilmiş olacak. O yüzden evet, patent araştırması tarafı biraz daha risksiz bir alan. Oradaki çevirilerde anahtar kelimelerin türetilmesi vesairesi veya doğrudan çevirisinde gayet kullanılabilir. Peki patent çevirisi özelinde hani dinleyicilerimiz de belki bilgilenmek isteyebilir. Yani neleri kullanabilirler sizce? Yani tavsiye olarak ne tavsiye edebiliriz?
Ne tavsiye edebiliriz? Açıkçası ben hala daha veri girişinin daha yüksek olduğuna inandığım için Google Translate ve DeepL diyorum. Ama hangisi daha önde derseniz DeepL daha önde bence. Türkçe metinlerde şöyle söyleyeyim. Çok uzun metinlerde bazen bize çünkü 150 bin kelimelik çeviriler geliyor. Burada bazen işte ondalıkların noktaya çevrilmesi, ondalıkların virgüle çevrilmesi kısmında bile eğitilebilir durumda olan uygulamalar bunlar. Mesela bunu Google henüz yapmıyor. Onu o şekilde ondalıklarını noktalı bir şekilde bırakıyor. Ama bunlar bazen o kadar uzun metinlerde o kadar hız kazandırıyor ki tercümana. Bunları bile bazen ufacık şeyleri bile göz önünde bulundurabiliyorsun. Bazen metne göre tercih edebiliyorsun. Teknik metinlerde Google daha iyi bence. Ama sanki kimyasallarda şu aşamada DeepL'ı ben daha önde görüyorum. ChatGPT bu arada kullanıyorum ben arada bir. Ama nasıl desem daha yetersiz görüyorum. Daha böyle kısa keserek bir özet çıkarma, çabasında sanki ChatGPT. Yani böyle birebir çevir diyorum, bağlama göre çevir diyorum çünkü yönlendirebiliyoruz. İşte patente göre çevir diyorum. Yine de diğer bahsettiğim iki uygulamadan aldığım verimi alamıyorum diyebilirim.
Şimdi ChatGPT ve türevleri tabii ki de çok genel bilgilerle train edilmiş durumda haliyle ve bu eğitildikleri verilerin de %60'ından fazlası İngilizce. Türkçe çok az bir kısmı kapsıyor. Dolayısıyla Türkçe öğrenememiş. Dolayısıyla siz Türkçe soru sorduğunuz zaman bile aslında o soruyu Türkçe cevaplarken İngilizce kaynaklardan bulup Türkçe'ye çeviriyor. Dolayısıyla zaten bozukluk orada da çok anlaşılabiliyor onun verdiği şeylerde. Sizin dediğiniz noktada da birebir çeviriyi evet algılayamıyor. İşte şey yapmaya çalışıyor, özetlemeye çalışıyor ya da böyle başka bir tonda anlatmaya çalışıyor vesaire. O yüzden özelleştirilmiş araçları kullanmakta fayda var. Şeyde hani şimdi bu son kullanıcı açısından baktığımız bir perspektif. Ama sizin gibi şirketlerden hizmet almaya çalışıyorsa bir kullanıcı, bir ihtiyaç sahibi. Şimdi öncelikli olarak hani ben bu işi kendim kotarırım diyorsa işte Espasnet'in işte Google Translate çevirisi zaten entegre. Hani onu kullandın diyelim. Hadi bir tık daha gelişmiş belki DeepL'dan destek aldın. Bazı şeyleri ChatGPT'ye sordun vesaire ama her ne kadar bunu da yapsan en sonunda ya sen kendin insan zekası olarak ya review edeceksin ya da bu makine çevirisiyle yaptıklarını belki de AI tabanlı, yapay zeka temelli daha gelişmiş araçlar kullanan sizin gibi şirketlere belki review ettirip tekrar yazdırmak zorunda kalabiliyorsun. Şimdi ya size sıfırdan bu işi çevir diye gelenler var, bir de yapıp da bunu review edin, bunu finalize edin diyenler var. O noktada sizin kullandığınız daha böyle özelleşmiş araçlar, ne bileyim V-Localize gibi ya da biraz önce böyle hızlı bir şekilde telaffuz ettiğiniz birkaç tane araç söylediniz. Onlar işinizi gerçekten görüyor mu?
Diğer bahsettiğim aslında araçlar birebir çeviri yapmıyorlar. Şöyle çeviride bir TM yani bir hafıza sayesinde eski yapmış olduğumuz çevirileri de tutarlılık ya da işte firmaya özel terminoloji oluşturma gibi faydaları oluyor bize. Ama birebir çeviri yapan bahsettiğimiz programlar bunlar. Özellikle de böyle patent alanında şunu kullanın, bu çok iyi diyebileceğim henüz bir uygulama yok. Yani Türkçe açısından yok.
Türkçe hep sıkıntı.
Evet, gerçekten öyle. Yani bu şu anda bizim açımızdan belki fırsat yaratıyor olabilir ama ilerleyen dönemlerde ne olacağını bilemiyorum. Şu anda Türkçe gerçekten yani bir yüzdeye vursak bir metinde yani komple kullandığınızda yüzde kaçını hiç ellemeden, hiçbir insan müdahalesi olmadan kullanabiliyorsunuz derseniz kısa cümlelere göre de tabii değişiyor ama buna %50 bile diyemeyiz bence.
İyi, yani çok zayıf bir oran tabii şu anda. Her zaman için insan müdahalesini gerektirecek gibi duruyor. Güzel, peki yani sona doğru geldiğimizde düşünürsek eğer şimdi bu alanda çalışan birçok patent uzmanı var. İşte ister firmanın içerisindeki Ar-Ge departmanı ya da fikri haklar departmanında çalışıyorsun, ister patent vekili şirkette çalışıyorsun, ister bu alanda kariyer yapmaya çalışan uzman olsun. Hangi dilde çevirirse çevirsin, patent tercümesinde, patent çevirisinde böyle bir ev ödevi gibi, takeaway gibi yani nelere dikkat etmeleri lazım? Yani şunlar olmazsa olmazdır diyebileceğimiz birkaç tavsiye verebilirsek bence final podcast'in bitiş finalinde iyi bir kapanış konusu olur diye düşünüyorum Özgür Hanım.
Tamam, tabii ki. Şimdi öncelikle ilgili patent ofisinin istediği bazı kurallar var. Birincisi formatlayacağım. Formata uygun olmak zorunda. İkincisi patenti bağlayan şey istemler olduğu için istemler kesinlikle yani insan human translation olmalı bence. Ya da mutlaka burada editlenmiş olmalı. Makine çevirisinde genelde problem şu oluyor, tutarlılık, terim tutarlılığı olmuyor. Dolayısıyla terim tutarlılığına dikkat etmeliler. Yani yukarıda shaft dediyse bir sonraki cümlede 14'lü referansa mil diyemez gibi seçeneklerimiz var. Bunlara dikkat edilmeli. Dediğim gibi ve alanda terminoloji bilgisi çok önemli. Yani her kelime birçok manaya gelebilir. Ve direkt makine çevirisi sözlük anlamını kullandığı için de burada bir alan araştırması, kelime terminoloji araştırması kesinlikle öneriyorum.
Süper. Bir terminolojiyle alakalı ben Ege Üniversitesi'nde çalışırken bir hocamız vardı tıp fakültesinden. Sürekli pnömoni diyor, tamam mı? Pnömoni. Hocam dedi, bu pnömoni nedir? İşte hastalık diyor. Değil mi? Hastalık desek olmaz diyor. Pnömoni diyeceğiz diyor. Bunun terimi budur. siz o terminolojiye dikkat etmesi gerektiğini söyleyince, yani o kısımda işte shaft, mill, hani bir yerde bir kelimeyi kullanıyorsun, diğer yerde başkasını kullanmayacaksın, tutarlılık. İki, işte terminolojiye dikkat edeceksin. Neyse onun gerçekten o alanda kullanılan terminolojisi, jargonu, onu kullanacaksın ve onda da tutarlı olacaksın. Ve olabildiğince de elimizdeki nimetlerden, yapay zeka temelli olsun olmasın, araçlardan destek alarak bu işi en iyi verimde çıktığı ulaşana kadar ve uzmanların desteğini alarak yapacağız.
Evet, uzman desteği çok önemli. Ben de burada bir daha bir altını çizmek istiyorum. Patentleriniz özellikle, yani sizin için ne değerliyse, ne kadar değerliyse bence buna göre bir özen göstermeli ve bir uzmandan yardım almalısınız son noktada diye önerim olsun.
Harika, harika. Bunu zaten biz patent alanının her alt başlığında mutlaka söylüyoruz. Bu çok özelleşmiş bir alan. Patent yazımından tutun da tercümesine kadar mutlaka güvendiğiniz, bildiğiniz, bu alanda tecrübeli meslektaşlarımızdan mutlaka destek almayı unutmayın diyelim. Harika, çok keyifli oldu. Arada bir ambulans sesleriyle birlikte arada bir böyle bir şey oldu. Müzikal de girdi podcast'imize. Bizim kediler bugün sessizdi. Onlar araya girmediler. Ama çok keyifli bir sohbet oldu Özgür Hanım'la birlikte. Son TKV'mizde verdiğimize göre yavaştan podcast'imizin sonuna doğru gelebiliriz. Eğer sizin ekleyeceğiniz son birkaç cümle yoksa.
Yok, açıkçası yine söyleyeyim son kez. Uzman desteği önemli bence. AI tabii ki hayatımızda gelişerek devam ediyor. Ama henüz insan faktörünü ortadan kaldırmış değil. Hatta son bir söz şöyle söyleyeyim. Bugün AI kendisine sordum. Dedim ki patent tercümesi, tercüme işi biter mi? Ne diyorsunuz? O da henüz sadece yardımcı olabileceğini ve yakın bir zamanda bunun mümkün görünmediğini söyledi. Bu da böyle bir dipnot olsun söyleyeyim.
Hadi inşallah. Yapay zekayı ipin ucu kaçmadığı sürece bence problem yok.
Bu arada davet ettiğiniz konuşma için de çok teşekkür ediyorum. Çok verimli oldu bence. Umarım herkes dinleyenler de
Çok
keyiflidir.
teşekkür ederim. Evet, bugün Patra Tercüme'den Öznur Yüncü ile birlikte yapay zeka ve makine çevirisini konuştuk. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ben de kendisine teşekkür ediyorum. Öznur Hanım inşallah İstanbul'da veyahut farklı ortamlarda, etkinliklerde, şehirlerde, ülkelerde denk geliriz tekrar. Kendinize dikkat edin. Tekrar görüşmek üzere.
Umuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
Evet arkadaşlar, Patent Efek Podcast'in bu bölümünde yapay zeka ve makine çevirisini konuştuk. Patent çevirisi süreçlerinde yapay zekanın da etkisinin nereye doğru gittiğini, mevcuttaki makine çevirisi imkanlarıyla aslında neleri başarabildiğimizi ya da neleri başaramadığımızı ve patent çevirisinde nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunu Özgür Hanım'la birlikte olabildiğince özetlemeye ve sizlere bu konularda biraz daha farklı bilgiler aktarmaya çalıştık. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Biliyorsunuz Patent Efek Podcast'i Spotify'dan, Apple Podcast'ten ve Google Podcast'ten dinleyebiliyorsunuz. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere.